Ayrım 3. Felsefe. Sayfa 26. Ünite 3. Mantık. Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra felsefenin bir disipline olan mantığın doğru düşünmenin kurallarıyla ilgilendiğini öğrenecek, mantığın ortaya koyduğu bu kuralların gerek felsefede ve bilimlerde, gerek günlük yaşayışta akıl yürütmelerimizin uyması gereken kurallar olduğunu göreceksiniz. 1. Mantık nedir? Mantık sözcüğü Arapça nutuk'tan gelir. Nutuk, nutuk, konuşmak, söylemek demektir ve eski Yunanca'da hem konuşma, söz anlamına hem akıl anlamına gelen logosun karşılığıdır. Buna göre mantık, konuşma, düşünme bilgisi, doğru düşünme sanatı, doğru düşünme kurallarının bilgisi diye tanımlana gelmiştir. Burada düşünme hangi anlamda kullanılmaktadır? Mantık her türlü düşünmeyle mi ilgilidir? Örneğin sevgiliyi düşünmenin mantıkla alıp vereceği var mıdır? Günlük yaşamda sürekli sevgilisini düşündüğü için derslerinde ya da işinde başarısız olan kişilere mantıklı olmasını, mantıklı düşünmesini öğütlediğimiz olur. Burada mantık günlük anlamda kullanılmakta. Mantıklı düşünmek ile aklını başına toplamak kastedilmektedir. Sevgilim şu anda ne yapıyor acaba diye düşündüğümüzde bu düşünme bizim burada konu edindiğimiz düşünme türüne girmez. Ama sevgilim beni neden aramıyor diye düşünüp bu soruyu yanıtlamaya çalıştığımızda buradaki düşünme açıklamaya çalışma, açıklama arama anlamındadır. Mantığı ilgilendiren de düşünme sözcüğünün akıl yürütme anlamına geldiği bu bağlamıdır. 2. Akıl yürütme ve geçerlilik. Akıl yürütme anlamında düşünme, doğru olduğunu kabul ettiğimiz bir ya da birkaç düşüncenin bizi başka ne gibi düşüncelerin doğruluğunu kabul etmeye zorladığını araştırmaktır. Ancak bu düşüncenin mantığın konusu olabilmesi için düşünülmekle kalmayıp dilsel olarak ifade edilmesi gerekir. Dil bilgisinden de bildiğimiz gibi düşünceler soru, dilek, bildiri, buyruk cümleleriyle farklı biçimlerde dile getirilebilir. Mantık bunlardan yalnızca bildiri cümleleri ile ilgilidir. Bildiri cümleleri doğru ya da yanlış olabilen cümlelerdir ve mantıkta bunlara önerme denir. Buna göre yarın hava güzel olsa gibi bir dilek cümlesi, kapıyı kapa gibi bir buyruk cümlesi, geliyor musun gibi bir soru cümlesi önerme değildir. Mantığın konusu olan cümleler Ahmet çalışkandır gibi doğru ya da yanlış olabilen bildiri kipinden cümlelerdir. Şu bir akıl yürütme örneğidir. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. Demek ki Sokrates ölümlüdür. Bu akıl yürütme üç önermeden kurulmuştur. İlk ikisine öncül, üçüncüsüne sonuç diyoruz. Her akıl yürütme sonucun doğru olduğunu göstermeyi amaçlar. Bunun için iki koşula uyulması gerekir. 1. Öncüller doğru olmalı. 2. Öncüller sonucu zorunlu kılmalı. Bunların ilkini sağlamak mantıkçının işi değil, bilim adamının, felsefecinin işidir. Öncüllerin doğru ya da yanlış olması mantıkçıyı ilgilendirmez. Bu demektir ki yanlış öncüllerden yola çıkarak geçerli çıkarımlar yapılabilir. Ancak ikinci koşulun yerine getirilip getirilmediğini incelemek mantıkçıya düşer. Çünkü mantık, bir akıl yürütmede öncüllerle sonuç arasında kurulan ilişkinin yerinde olup olmadığını araştıran bilgi dalıdır. Bir akıl yürütmede öncüller doğru ve sonuç için yeterli ise sonuç da doğrudur. Ancak öncüllerin doğru olup olmadığını saptamak mantıkçının işi olmadığı için mantıkçı onları doğru sayar. Çünkü onu ilgilendiren öncülleri doğru sayması halinde başka neleri doğru sayması gerektiğidir. Onun için önemli olan öncüllerin sonucu zorunlu kılmasıdır. Örneğin bütün böceklerin kanatlı olduğunu, karıncaların da böcek olduğunu kabul edersek, ister istemez karıncaların kanatlı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Öncüllerden birinin yanlış olması mantıkçıyı ilgilendirmez. Mantıkçı öncüllerin sonucu zorunlu kıldığı akıl yürütme biçimlerini belirlemekle ilgilenir. Bunun için de akıl yürütmede bulunan önermelerin içeriğine bakmaz. Bir akıl yürütmede sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkmasına geçerlilik denir. Öyleyse geçerlilik doğruluk demek değildir. Bir akıl yürütmenin geçerli olması sonucun doğru olduğu anlamına gelmez. Bir çıkarımın geçerli olması ne demektir? 2.1 Tümden gelim. Mantık geçerli akıl yürütme biçimleriyle uğraşır dedik. Öncüllerin doğru sayılması halinde sonucun bu öncüllerden zorunlu olarak çıktığı tek bir akıl yürütme türü vardır. Bu da tümden gelim ya da dedüktif akıl yönetmedir. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz akıl yürütmeler birer tümden gelim örneğidir ve kısaca şöyle dile getirilebilir. Bütün A'lar B'dir. X, A'dır. Demek ki X, B'dir. Bir akıl yürütmenin tümden gelimli olması geçerli olması için gereklidir ama yeterli değildir. Geçerli olmayan tümden gelimli akıl yürütmeler vardır. Bir akıl yürütme geçerli ise tümden gelimlidir ama her tümden gelim geçerli bir akıl yürütme değildir. Örneğin aşağıdaki akıl yürütme geçersiz bir tümden gelimdir. Bazı kanatlılar böcektir. Bütün kuşlar kanatlıdır. Demek ki bazı kuşlar böcektir. Çünkü bazı kanatlıların böcek, bütün kuşların da kanatlı olması, bazı kuşların böcek olmasını zorunlu kılmaz. Tümden gelimli akıl yürütme, öncüllerle sonuç arasındaki ilişkinin zorunluluk ilişkisi olduğu akıl yürütme biçimidir. Ancak belirttiğimiz gibi bir akıl yürütmede öncüllerin sonucu mantıkça zorunlu kılması, sonuç olarak dile getirilen önermenin doğru olduğu anlamına gelmez ve bu mantıkçıyı hiç ilgilendirmez. 2.2 Tüme varım. Tümden gelim bir çıkarım yöntemidir. Verilen bir ya da birkaç öncülden bir sonuç çıkarılır. Bu sonuç açık ya da örtük olarak öncüllerde bulunur. Bundan ötürü tümden gelim bilgimizi artırmaz. Yeni bilgi vermez. Bilgilerimizi çözümlemeye yarar. Çıkarılan sonuç öncüllerde söylenenin daha açık bir biçimde dile getirilmesidir yalnızca. Tüme varımda ise öncüllerin içerisinde zaten bulunan bir sonuç çıkarılmaz. Öncüllere dayanarak bir sonuca varılır. Bu sonuç tümelde olabilir, tikelde ama iki durumda da öncülle ya da öncüllerle sınırlı kalmaz. Onların verdiği bilgiyi aşan bir bilgiye götürür. Örneğin şimdiye dek gözlediğimiz tüm kargalar karaysa bunlar tüm kargaların ancak bir bölümünü oluşturduğu halde bütün kargaların kara olduğu sonucuna varırız. Başka deyişle, şimdiye dek gördüğümüz kargalardaki bir özelliği, karalık özelliğini tüm kargalara genelleyerek mantıkça hiç hakkımız olmayan bir sav ileri süreriz. Tümden gelimli çıkarımın tersine, burada öncüller sonuç için yalnızca destek sağlar, onu zorunlu kılmaz. Yani bir parçadan yola çıkarak bütün hakkında yargıda bulunuruz. Seçtiğimiz parçanın kargalar evrenini ne ölçüde temsil ettiğine bakarak, vardığımız sonucun doğru olma olasılığı hakkında karar veririz. Ne var ki öncüllerde dile getirdiğimiz gözlem sayısı ne denli çok olursa olsun, sonucu zorunlu kılacak bir kanıta ulaşamayız. Çünkü bütün kargaların kara olduğu sonucunun zorunlulukla doğru olabilmesi için bütün kargaları gözlememiz gerekir. Bu ise olanaksızdır. Tümden gelimli çıkarım ya geçerlidir ya da geçersiz. Geçerliliğin derecesi olmaz. Ama tüme varımlı akıl yürütme mantıksal bakımdan geçersizdir. Çünkü her tüme varım sonuç niteliğindeki genel önermeye bir sıçramayla, mantıkça hiç hakkımız olmayan bir sıçramayla ulaşır. Burada öncüllere dayanarak varılan sonucun doğruluğunun ne ölçüde olası olduğunu söyleyebiliriz ancak. Olasılığın azlığı ya da çokluğu, öncüllerle sonuç arasındaki ilişkinin zayıflığına ya da güçlülüğüne bağlıdır. Yani gözlenmiş durumların azlığı ya da çokluğu, sonucun doğru olması olasılığını azaltır ya da çoğaltır. 2.3 Benzeşim, Analoji. Bu tür akıl yürütmenin temelinde kimi bakımdan benzerlik gösteren şeylerin başka bakımlardan da benzer olacağı sayıltısı bulunur. Örneğin A ile B'nin X gibi bir ortak özelliği olsun. A'nın Y gibi bir başka özelliği olduğunu da biliyorsak, B'nin de Y özelliğini taşıdığı sonucuna varırız. A ile B, X özelliğini taşıyor. A, Y özelliğini de taşıyor. Demek ki B de Y özelliğini taşıyor. Benzeşim yoluyla akıl yürütmede ortak özelliklerin sayısı arttıkça sonucun doğru olma olasılığı artar. Ama akıl yürütmenin asıl sağlamlığı benzerliği oluşturan ortak özellikler ile sonuçta var olduğu ileri sürülen özellik arasındaki ilişkidir. Sonucun güvenilir olması için bu ilişkinin çok sıkı olması gerekir. Benzeşime dayalı akıl yürütme, tıpkı tümevarımda olduğu gibi sonucun öncüllerle zorunlu kılındığı bir akıl yürütme değildir. Burada da sonuç öncüllerin verdiği bilgiyi aşar. Tümevarım ile benzeşim arasındaki fark, tümevarımda tikelden tümele, benzeşimde tikelden tikele gidilmesidir. 3. Kavram ve terim. Kavram bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Düşünülebilen herhangi bir şeydir. Düşünce ancak dille gösterilebildiğinden, kavramın dilsel gösterimine terim adı verilir. Kavram terimle gösterilir. Ama terim kavramın kendisi değildir. Zihindeki bir tasarım olarak kavram imgeden de ayrılır. Kavram geneldir. Tasarımlanan nesnenin bir örneğini, şu ya da bu özelliğini tasarımlamaz. Örneğin masa imgesi belli bir masanın, üç ayaklı, dört ayaklı, yuvarlak, dikdörtgen bir masanın imgesidir. Oysa masa kavramı geneldir. İçerisine şu ya da bu masa değil, bütün masalar girer. 3.1. İçlem, kaplam. Her kavram bir bireyi ya da bireyleri gösterir. Bu bireylerde ortak olan bir takım özellikleri belirtir. Örneğin insan, Ali'yi, Ayşe'yi, Sokrates'i, Shakespeare'i, Avrupalıları, Asyalıları, Zencileri, Beyazları, Kanarya Adaları'nda oturanları gösterir. İşte bütün bu bireyler insan kavramının kaplamıdır. Başka deyişle bu kavram bütün bu bireyleri kaplar. Ama insan kavramı aynı zamanda içine aldığı bu bireylerin ortak özelliklerini belirtir. Örneğin akıllılık, toplumsallık gibi ortak özellikleri. Bu ortak özellikler yukarıda saydığımız bireyleri insan kılan özelliklerdir ve insan kavramının içlemini oluştururlar. Bir kavramın kaplamı arttığında içlemi, içlemi arttığında kaplamı azalır. Örneğin söğüt ve ağaç kavramlarına baktığımızda söğütün içlemi ağaçınkinden fazladır. Çünkü ağaç kavramına söğütün bütün özellikleri girmez. Buna karşılık ağaç kavramının kaplamı söğütünkinden çok daha geniştir. Çünkü ağaç kavramına söğütten başka çam, çınar, iğde, kavak da girer. Buna içlem ile kaplamın ters orantılılığı kuralı denir. 3.2. Cins, tür, ayırım. Porfiros ağacı denen kavram düzeni şöyle oluşturulur. Varlık, cisimsel olmayan, cisimsel olan. Cisimsel olan, cansız, canlı. Canlı, duygusuz, duygulu. Duygulu, akılsız, akıllı. Akıllı, Platon, Sokrates. Porfiros ağacı göz önünde bulundurularak cins, kaplam ve içlem bakımından tanımlanabilir. Kaplam bakımından cins, altında türlerin sıralandığı kavramdır. Örneğin, at, kuş, kedi, köpek nedir diye sorulduğunda yanıtı hayvandır olur. Demek ki hayvan bir cinsi dile getirir. İçleme bakımından cins, bir özellikler bütünü olarak tanımlanır. Tür ise cinsin altında sıralanan ve cinsin kendisine yüklendiği kavramdır. Örneğin Ahmet, Ayşe, Sokrates. İnsan kavramı altına girerler. Burada insan saydığımız bireyleri içerisine alan türdür. Ancak bir cinse göre tür olan bir kavram, kendi altındaki bir başka kavrama göre cins olur. Örneğin çalgı cinsine göre tür olan nefesli çalgı, saksofona göre cins olur. Yani cins ile tür kavramların özelliği değildir. Kavramlar arası bağlantıların özelliğidir. Bu bağlantılarsa hep görelidir. Cins içeren kavramdır. Tür ise içerilen. Kavramlar arası bağlantılarla ilgili dictum de omni et nullayı, hep ve hiç kuralına göre bir cinste bulunan bir özellik, o cinsin bütün türlerinde vardır. Bir cinste bulunmayan bir özellik, o cinsin hiçbir türünde yoktur. Bir cins kavramı altında yer alan her tür kavramı, türün özelliklerini taşıdığı gibi kendisini hem cinsten hem de tür içerisindeki öteki türlerden ayıran özellikleri taşır. Örneğin saksafonu nefesli çalgı cinsinden ayıran özelliklere ayırım denir. Buna karşılık saksafonu klarnetten ayıran özelliğe türsel ayırım adı verilir. 3.3. Tanım. Mantıkta tanım, tanımlanan durumundaki bir özne ile tanımlayan durumundaki bir yüklemden oluşan önermedir. Mantıkta iki türlü tanım vardır. Kaplamsal tanım, içlemsel tanım. Kaplamsal tanım, bir şeyi kendi kaplamıyla tanımlayan tanımdır. Bu tanımlarda tanımlananın içlemine, yani özelliklerine giren hiçbir şey bildirilmez. Yani tanımlayan ile tanımlananın kaplamları aynıdır. A, A'dır, insan insandır gibi tanımlar kaplamsal tanımlardır ve bunlar bize yeni bir bilgi vermez. Bu tür tanımlara mantıkta totoloji de denir. İçlemsel tanım, özne durumundaki terimin içleminde bulunan bir özelliği yüklemde belirten tanımdır. Bu tanımlar A, B'dir, biçimindedir ve özne hakkında bilgi verir. İçlemsel tanım, cins-tür ilişkisi gözetilerek yapılır. Bir içlemsel tanım önermesinde yüklem özne durumundaki kavramın ait olduğu cinse işaret ediyorsa, bu tanıma cins tanımı denir. Örneğin, insan hayvandır tanımında insan tür, hayvan cinstir. Bir içlemsel tanımda, yüklem özne durumundaki kavramın tür olarak bir özelliğini gösteriyorsa, bu tanıma tür tanımı denir. Örneğin, insan iki ayaklıdır tanımında insan tür, iki ayaklı ise insan türüne ait bir özelliktir. İçlemsel tanım, öznenin hem cinsini hem de tür olarak bir özelliğini belirtiyorsa, bu tanıma öz tanımı denir. Öz tanımı dört türlü yapılabilir. Belirtilen cins, yakın ya da uzak cins olabilir. Belirtilen özellikte ayrım ya da türsel ayrım olabilir. 1. Uzak cins ayrım. İnsan iki ayaklı varlıktır. 2. Uzak cins türsel ayrım. İnsan akıllı varlıktır. 3. Yakın cins ayrım. İnsan iki ayaklı hayvandır. 4. Yakın cins türsel ayrım. İnsan akıllı hayvandır. Öz tanımının bu dört türü içerisinde yakın cins ile türsel ayrımın vurgulandığı dördüncüsü mantıkçılarca en iyi tanım olarak kabul edilir. İyi bir tanım şöyle olmalıdır. Tam olmalı. Yani tanımı yapılanın tüm bireyleri tanımın içerisine girmeli. O sınıfa girmeyenler dışarıda bırakılmalı. Tanım açık olmalı. Bir şey kendisinden daha açık olmayan bir şeyle tanımlanmamalı. Tanımda kısır döngü bulunmamalı. Yani A'yı B ile tanımladıktan sonra B de A ile tanımlanmamalı. Son olarak nelerin tanımının yapılamayacağını da belirtmemiz gerek. Deneyin doğrudan verilerinin, renk, ses, koku, duyguların, sevgi, nefret, öfke tanımı yapılamaz. En üstteki cinslerin tanımı yapılamaz. Bunlar yer, zaman, varlık gibi en genel kavramlardır ve üstlerinde başka cins yoktur. Tanım cinsle yapıldığına göre bu kavramların tanımı olmaz. 4. Önerme. Düşünülmüş herhangi bir şey olarak kavram düşüncenin en yalın birimiydi. Ancak bir kavramın işaret ettiği şeyde bir özelliğin bulunup bulunmadığını dile getirmenin tek yolu, kavramı özne, özelliği yüklem olarak içerisinde barındıran bir önerme kurmaktır. Dolayısıyla önerme, kavram hakkında bir sav ileri süren ifadedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bir ifadenin önerme olması, onun bildiri kipinden bir cümle olmasına bağlıdır. Yani önerme doğru ya da yanlış olabilen bir cümledir ve bir sav ileri sürer. 4.1 Anlam ve doğruluk değeri. Bir önermenin doğru ya da yanlış olması, onun doğruluk değeri taşıması demektir. Yani doğru bir önermenin doğruluk değeri doğru, yanlış bir önermenin doğruluk değeri yanlıştır. Ancak bir önerme doğru da olsa, yanlış da olsa, onu dile getiren cümlenin anlamlı olması gerekir. Anlam cümlenin, doğruluk değeri önermenin özelliğidir. Buna göre her önerme anlamlıdır ama anlamlı her cümle doğru değildir. Örneğin kar karadır cümlesi anlamlı bir cümledir ve bir önermedir ama doğru bir önerme değildir. 5. Mantığın tarihçesi 5.1 Eski çağ. Mantığın tarihçesini anlatmaya girişenler genellikle işe sofistlerle başlarlar. Sofistler İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamışlardır. Eski Yunanistan'da 5. yüzyılın öğrenimini, yüksek öğrenimini sağlayan, para ile ders veren, işlerini genellikle tartışma ile yürüten sofistler bu tartışmaları, tanıtlamaları ya da çürütmeleri için bir takım genel kurallara gerek duymuşlardı. Bu kurallar düşünmede, konuşmada başarı sağlamaya yardımcı olacak genel kurallardı. O çağda mantık dil bilgisinin bittiği yerde başlıyordu. Sonra da yüzyıllar boyu dil bilgisiyle bu ilişkisini sürdürdü. Platon'un kitaplarında Faidon, devlet, Parmenides, sofistler, Teai Tetos'ta mantığın ana kavramları üzerinde durulursa da mantık bilimini kuran Aristoteles olmuştur. Aristoteles'in mantıkla ilgili kitaplarına sonradan organon, alet adı verilmiştir. Organon 6 kitaptan oluşur. Kategoriler, önermeler, birinci analitikler, ikinci analitikler, topikler, sofistler. Organon'un ilk kitabı olan kategoriler var olana ilişkin genel kavramları inceler. Aristoteles'e göre 10 kategori vardır. Bir önermede konu üzerine ancak bu 10 kategoriye göre bir şey söylenebilir. Töz, insan, at gibi. Nicelik, 2-3 gibi. Nitelik, kırmızı, kunduracı gibi. Görelik ya da bağıntı, iki katı, daha uzun gibi. Yer, Ankara'da, İstanbul'da gibi. Zaman, dün, geçen hafta gibi. Durum, yatarak, okuyarak gibi. İyelik, şapkalı, çocuğu gibi. Etki, yapıyor, yakıyor gibi. Edilgi, yapılıyor, yakılıyor gibi. Aristoteles, düşünmenin biçimleri üzerinde duruyor, doğruluğu düşünmenin biçimleri belirler diyordu. Platon'un idealar kuramına karşıydı ama kavramların temelinin varlıkta olduğu görüşünden ayrılmış değildi. Aristoteles felsefesi niteliği varlığa bağlayan bir felsefeydi. Bundan ötürü özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda bilimsel düşünüşte önemli yenilikler ortaya çıkıp niteliğin varlığa bağlı olmadığı düşünülmeye başlandığında Aristoteles'in felsefesine sıkı sıkıya bağlı olan mantığı da yetersiz görülmeye başlayacak, mantık kendine yeni yollar arayacaktı. Aristoteles'in mantığa karşı ortaya çıkan değişik bir mantık anlayışı İsa'dan önce 4. yüzyılda Stoalıların mantığı olmuştur. Stoalılar modern mantığın önermeler mantığı ya da önermeler hesabı adı verilecek mantık alanının ilkesini bulmuşlar, koşullu yargıyla ayrık çıkarımların kuramını oluşturmuşlardır. Ancak Stoalıların mantık anlayışı Aristoteles mantığına karşı sürdürdüğü savaşı yitirmiş, onun içerisinde eriyerek etkisini Orta Çağ'a dek sürdürmüştür. 5.2 Orta Çağ. Orta Çağ mantığın en parlak çağlarından biri olmuştur. Bu çağda hem İslam dünyasında hem Hristiyan dünyasında Aristoteles mantığı egemendi. Aristoteles'ten Arapçaya yapılan ilk çeviriler 9-10. Yüzyıllara rastlar. İslam mantıkçıları Aristoteles üzerine tefsirler, şerhler yapmışlardır. Büyük İslam mantıkçıları arasında Farabi, İbn Sina, Fahrettin Razi, Seyyid Şerif gibi düşünürler vardır. İslam mantıkçıları 3. yüzyılda yaşamış organon yorumcularından Ammonios Saccas'a uyarak Aristoteles'in Retorika ile Poetika adlı kitaplarını bir de Porfiros'un Plotinos'un öğrencisi Eisagogeas'ını kabul etmiş, bu kitaplardan her birinin mantığın ayrı bir bölümünü oluşturduğu görüşünü işlemişlerdir. Aristoteles'ten sonra gelen anlamına Muallim-i Sani adı verilen Farabi, Aristoteles mantığını tanıtıp şerh etmede büyük çaba göstermiş, öncül ile belgeleme kavramlarını işlemiştir. İbn Sina ise kipli önermeler üzerine çalışmıştır. İslam dünyasında mantığa karşı bir eğilim de belirmiştir. Bir aralık mantıkla uğraşmak haram kılınmış, mantıkla uğraşan zındıktır denmiştir. Ama Gazali ile Razi bu düşünceyi değiştirmeyi başarmış, sonra da mantık çok ilgi gösterilen, uğraşılan bir alan olmuştur. Hristiyan dünyasında da mantık çalışmaları yine Aristoteles'in Latince'ye çevrilmesiyle başlamış, ilk çevirileri 6. yüzyılda Boethius yapmıştır. Mantığın bütün bölümleri üzerindeki çalışmalar ise 12. yüzyılda başladı. 13. yüzyılda Aristoteles mantığın en büyük temsilcileri Albertus Magnus, Büyük Albert, Akinolu Thomas ile İspanyalı Petrus, Petrus Hispanus olmuştur. 5.3 Yeni Çağ. Rönesans'ta Aristoteles mantığı yetersiz bulunmaya başlar. Skolastik düşüncenin dayandığı aracın karşısına yeni bir araç, bir novum organum getirilmek istenir. Bu yeni araç tümden gelime değil, tüme varıma dayanacaktır. Bu novum organumu ise 16. yüzyılda Francis Bacon ortaya koyar. Ancak eski mantık ortadan kalkmaz. 17. yüzyılda mantık yeniden ele alınmıştır. Descartes'a bağlı Port Royal düşünürleri Antoine Arnauld ile Pierre Nicole. Janjenistlerin kurduğu Port Royal Manastırı'nda bir Port Royal dil bilgisi ile bir Port Royal mantığı geliştirdiler. Kitaplarının adı mantık ya da düşünme sanatı idi. Bu kitap yeni bir yöntem kuramı getiriyordu. 17. yüzyılda Leibniz, Ramon Lull'un 13. yüzyılda öne sürdüğü bir düşünce çizgisi üzerinde yürür. Ona göre akıl yürütme, mekanik, otomatik bir dil kullanılarak yapılabilecek bir iştir. Leibniz düşünmenin, akıl yürütmenin hesap kuralları gibi bir takım kurallara bağlanabileceğini düşünüyordu. Bunun için de bir simgeler sistemi, bir simgesel dil kurulmalıydı. Önermeleri simgeler yoluyla dile getirerek bunlar üzerinde işlemler yapmayı sağlayacak bir sistem kurulmalıydı. Ne var ki Leibniz'in bu alandaki denemeleri 150 yılı aşkın bir süre Hanover kitaplığında kaldıktan sonra yüzyılımızın başlarında ortaya çıkarılıp yayımlandı. Dolayısıyla modern adı verilen mantığın kurulmasında Leibniz'in etkisi olamadı. 18. yüzyılda Kant, mantığın Aristoteles'ten bu yana yerinde saydığını söyledi. Ona göre bunun nedeni mantığın Aristoteles'in elinden kusursuz bir biçimde çıkmış olmasıydı. 5.4 Modern Mantık. 19. yüzyılın ilk yarısında çok önemli gelişmeler oldu. İngiliz mantıkçıları matematik örneğine dayalı yeni bir mantık geliştirme işine ön ayak oldu. Bunlar, matematiksel simgeler kullanan De Morgan, sınıflar cebri ya da bol cebrinin yaratıcısı G. Bol, S. Jevons, J. Wendy. Modern mantığın gerçek kuruculuğunu Bol'la paylaşan Gottlob Frege, 1879'da yayımlanan Begriff Schritt adlı kitabıyla matematiği mantığa indirgemeye çalıştı. Bu yolda önemli adımlar atılmasını sağlayanlar arasında Peirce, Schröder ve Peano sayılabilir. Bunlar matematikçiyken mantıkla uğraşmaya başlayan kişilerdir. 20. yüzyılda Whitehead ile Russell'ın 1910-13 arasında yayımlanan Principia Mathematicası bu konuda yeni bir aşama olmuştur. Simgesel mantığın öncüleri matematiği mantığa uyguluyorlardı. Whitehead ile Russell ise mantığı matematiğe uyguladılar. İki değerli olan Aristoteles mantığı doğru ile doğru olmayana dayanıyordu. Bugün iki değerli mantıkların yanında çok değerli mantıklar da var. Bunların çoğu üç değer tanıyor. Doğru, yanlış, olanaksız ya da doğru, yanlış, belirsiz gibi. Reisenbach, Fevrie, Lukasiewicz ve Post üç değerli mantığın kurucularındandır. 5. Mantığın uygulama alanları. Mantık her şeyden önce kuramsal bir bilgi alanıdır. Özellikle biçimsel mantık tıpkı matematik gibi kendisi için öğrenilir. Ama mantığın bir de pratik bir amacı vardır. O da akla uygun düşünmeyi sağlamak, açık seçik düşünmeyi, bu düşüncenin belirli, tek anlamlı bir biçimde dile getirilmesini sağlamaktır. Bir düşüncenin yeterince belgelenip belgelenmediğini araştırabilmenin, herhangi bir düşünceyi kabul etmeden önce eleştirebilmenin aracını sağlamak. Günlük yaşayışımızda bir takım mantık kurallarını üzerinde fazla düşünmeden kullanırız. Bunların yalın olanlarını sağduyumuzla, sezgimizle bulmuşuzdur. Ama bu bilgimiz yeterli değildir. Birçok durumda sağduyu bizi yanıltabilir. Bundan ötürü sağduyu böyle bir araç olmaya uygun değildir. Mantık ise verdiği düzenli, dizgeli bilgiyle bizi sağduyunun ötesine götürür. Mantık bilgisi akıl yürütmelerimize sağlamlık getirir. Bunun yanı sıra mantık, başkalarının akıl yürütmelerini de daha iyi izleyip eleştirmemiz için gereken bilgileri sağlar. Ayrıca dili daha iyi kullanmamıza yardımcı olur. Bilim alanında mantık kurallarının daha karmaşık biçimleri, daha bilinçli bir biçimde kullanılır. Belgeleme, pekiştirme, tanıtlama, açıklama bilimsel bilgi alanında kullanılan mantık işlemleridir. Teknik alanda modern mantık, özellikle bilgi işlem kuramında bilgisayarda uygulanıyor. Bilgisayar, modern mantığın yardımıyla insan beyninin işleyişinin anlaşılması gibi kuramsal konularda da biyolojiye destek sağlıyor. Sibernetik alanı böyle oluşmuştur. Felsefede ise mantık, kavram çözümlemeleri yapmanın en önemli aracıdır. Özellikle bilim felsefesi, dil felsefesi mantıktan geniş ölçüde yararlanır. Özet: Mantık sözcüğü Arapça nutuktan gelir. Nutuk ise konuşmak, söylemek demektir ve eski Yunanca'da hem konuşma anlamına hem de akıl anlamına gelen logosun karşılığıdır. Mantık, konuşma ve düşünme bilgisi, doğru düşünme kurallarının bilgisidir. Ancak mantık her türlü düşünme ile değil, akıl yürütme anlamında düşünme ile ilgilidir. Akıl yürütme anlamında düşünme, doğru olduğunu kabul ettiğimiz bir ya da birkaç düşüncenin bizi başka ne gibi düşüncelerin doğruluğunu kabul etmeye zorladığını araştırmaktır. Mantıkçı akıl yürütmedeki öncüllerin doğruluğu ya da yanlışlığı ile değil, yalnızca öncüllerin sonucu zorunlu kıldığı akıl yürütmelerin biçimiyle ilgilenir. Bir akıl yürütmede öncüllerin sonucu doğru kılmasına ise geçerlilik denir. Tümden gelimli, tüme varımlı ve benzeşimli çıkarımlar akıl yürütmenin değişik biçimleridir. Bunlardan yalnızca tüme varımlı çıkarımlarda öncüller sonucu zorunlu kılar. Dolayısıyla mantıkça geçerli tek akıl yürütme biçimi tümden gelimdir. Kavram bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Düşünülebilen herhangi bir şeydir. Zihindeki bir tasarım olarak kavram imgeden farklıdır. Kavram geneldir, imge ise hep belirli bir şeyin imgesidir. Her kavram bir bireyi ya da bireyleri gösterir. Bu bireylerde ortak olan bir takım özellikleri belirtir. Bir kavramın içerisine giren bireylerin tümüne o kavramın kaplamı denir. Bir kavramın içerisine giren bireylerin ortak özellikleri ise o kavramın içlemini oluşturur. Cins altında türlerin sıralandığı kavram, tür ise cinsin altında sıralanan ve cinsin yüklendiği kavramdır. Tanım, tanımlanan durumundaki bir özne ile tanımlayan durumundaki bir yüklemden oluşan önermedir. Bir tanım tam olmalı, açık olmalı, içerisinde kısır döngü bulunmamalıdır. Önerme, kavram hakkında bir sav ileri süren bir ifadedir. Her önerme doğru ya da yanlış olabilen bir cümledir. Ancak bir önerme doğru da olsa, yanlış da olsa, onu dile getiren önermenin anlamlı olması gerekir. Mantık bilimini kuran Aristoteles'tir. Aristoteles, düşünmenin biçimleri üzerinde durmuştur. Aristoteles mantığı eski çağ ve orta çağ boyunca etkili olmuştur. Yeni çağda ise yetersiz bulunarak yeni bir mantık geliştirmeye çalışılmıştır. Günümüzün modern mantığının kurucuları G. Boll ile Gottlob Frege'dir. Bugün Aristoteles mantığı modern mantığın bir bölümünü oluşturmaktadır. Mantığın gerek günlük yaşayışta gerek bilim, teknik ve felsefe alanında önemli uygulamaları vardır. Değerlendirme soruları. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Bir çıkarımın geçerli olması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A. Öncüllerin sonucu zorunlu kılması, B. Öncüllerin doğru olması, C. Sonucun doğru olması, D. Öncüllerin de sonucun da doğru olması, E. Öncüllerin tutarlı olması. Yanıt A. Öncüllerin sonucu zorunlu kılması. 2. Modern mantığın kurucuları aşağıdakilerden hangileridir? A. G. Boll, G. Frege, B. Platon, Aristoteles, C. Whitehead, Russell, D. G. Boll, J. Venn, E. Bacon, Leibniz. Yanıt A. G. Boll, G. Frege. 3. Aristoteles mantığını yetersiz bularak 16. yüzyılda bir novum organum getiren filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Descartes, B. Leibniz, C. Frege, D. Boll, E. Bacon. Yanıt E. Bacon. 4. Tüme varım ile tümden gelim arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Tüme varımın geçersiz, tümden gelimin geçerli olması. B. Tüme varımın tutarlı, tümden gelimin tutarsız olması. C. Tüme varımın gözleme, tümden gelimin deneye dayanması. D. Tüme varımın yanlış, tümden gelimin doğru olması. E. Tüme varımın doğru, tümden gelimin yanlış olması. Yanıt A. Tüme varımın geçersiz, tümden gelimin geçerli olması. 5. Aşağıdakilerden hangisine bir kavramın kaplamı denir? A. Kavramın içerisine giren bireylerin ortak özelliklerine, B. Kavramın içerisine giren bireylerin tümüne, C. Kavramın içerisine giren özelliklerin tümüne, D. Kavramın içerisine giren bireylerin bütün özelliklerine, E. Kavramın içerisine giren bireylerin bütün ortak özelliklerine. Yanıt B. kavramın içerisine giren bireylerin tümüne. Sözlük ve kavramlar dizini. Çıkarım, verileri dile getiren öncüllerden sonuç çıkarma işlemi. Doğruluk değeri, iki değerli mantıkta doğru ile yanlışın ortak adı. Geçerlilik, bir çıkarımda akıl yürütmede, sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkması. Öncül, bir çıkarımda verileri dile getiren önermeler kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri. Önerme, bir sav ileri süren ya da bir durumu dile getiren ve doğru ya da yanlış gibi bir doğruluk değeri taşıyan cümle. Tutarlılık, bir önermeler kümesinin birlikte doğru olabilmesi ya da bağdaşabilmesi. Tümden gelim, geçerli bir çıkarımın sonucunu öncüllerinden çıkarma işlemi, türetim. Tüme varım, belli sayıda gözlem ve deney önermesine dayanarak gözlem ve deneyde verilmemiş genel bir sonuca ulaşma işlemi. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Batuhan Hüseyin Grünberg, T.O. 1977, Modern Mantık Ankara ODTÜ, Fen ve Edebiyat Fakültesi Yayınları. Grünberg, T.O. Onart Adnan, 1989, Mantık Terimleri Sözlüğü, İstanbul Ara Yayıncılık. Özlem Doğan, 1990, Mantık, İstanbul Ara Yayıncılık. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 40.